küresel analiz.
Merhaba sevgili dinleyenler, küresel analiz programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan Can Acun, program yapımcısı Murat Baran. Danışmanınız ve program sunucunuz ben Kutluhan Görücü ve ana kumanda masasında sesimizi sizlere teknisyen Tolga Kökten iletiyor. Hocam hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk Kutluhan.
Hocam birkaç hafta arayla sonra yine birlikteyiz ama gündemimiz değişmiyor maalesef. Yine İsrail-Filistin meselesi, özellikle İsrail'in biliyorsunuz Gazze'ye yönelik işgal girişimi. Şu anda biraz daha kuzeyden çok aslında güneyi konuşmaya başladık. Güney yönelik işgal girişiminde belli noktalarda ilerlemeler var. Evet. Siz hocam sahayı nasıl yorumluyorsunuz? Askeri gelişmeler nelerdir son sahada?
Tabii şimdi 7 Ekim'in üzerinden yaklaşık 2,5 ay neredeyse geçti. İsrail malum ilk şoku atlattıktan sonra Gazze'yi havadan ağır bombardımana tutmaya başlamıştı. Burada da özellikle sivil altyapı ve üst yapının hedef alındığını gördük. Bu hareket tarzı değişmiş değil. İsrail bir süre havadan bombardıman yaptıktan sonra karadan da işgale başladı Gazze'yi. Özellikle Gazze'yi iki segmente bölmüştü, kuzey ve güney olarak. Kuzey ve güneyin bağlantısını kestikten sonra özellikle sahil hattından doğuya doğru kuzey tarafına bir işgale girişti ve meskun mahallelerde ilerlemeye başladı. Burada tabii Hamas'a bağlı İzzettin el-Kassam Tugayları, İslami Cihat, Kudüs Seriyeleri ve diğer iril ufaklı Gazze'de mukim direniş grupları da direnmeye çalıştı. Meskun mahal çatışmalarıyla karşılık verdi. İşte antitank silahları, EYP'ler, bubi tuzakları, keskin nişancı hareketleri, vurkaç saldırılarıyla İsrail ordusuna zarar vermeye başlamıştı. Tabii bunlar devam ederken Gazze ablukası sıkılaştırıldı ve nihayetinde de önce bir insani ara işte rehinelerin karşılıklı olarak serbest bırakılması kısmen, ardından ise İsrail'in Güney Gazze'ye yönelik kara işgali de başladı. Soru işaretlerinden birisi buydu. Yani İsrail kuzeyde mi devam edecek yoksa güneyi de hedef alacak mı? Çünkü malum kuzey büyük ölçekte insansızlaştırılmıştı. Sivillerin önemli bir kısmı %70-80'i güneye tehcir edilmişti. Buranın güvenli olduğu iddia ediliyordu İsrail tarafından görece. Ama bazı batı ülkelerin de eleştirilerine rağmen İsrail Güney Gazze'de de işgali başlattı. Han Yunus bölgesini özellikle mülteci kampını hedef aldı ve burada da çok sert bir direnişle karşı karşıya kaldı. Güney hattında Kassam'ın ve diğer direniş yapılarının daha hazırlıklı olduğuna yönelik benim bir kanaatim oluştu. Çünkü burada İsrail çok daha ağır kayıplar vermeye başladı. Yine kuzeyde de meskun mahallede ilerledikçe verdiği kayıpların sayısının artmaya başladığını da görüyoruz. Hatta İsrail medyasında da çeşitli haberler yapılmaya başladı. İsrail resmi olarak IDF, İsrail ordusu kayıplarını işte 7 Ekim'deki saldırıdan sonra sadece Gazze işgali bağlamında 100 küsur olarak açıklıyor. İşte 1300-1500 civarında da yaralıdan bahsediyor. Ama Hares yaptığı bir çalışmada, İsrail hastanelerinden yaptığı dokümantasyonla bu rakamın en az iki kat olduğuna yönelik bir haber analizi paylaştım. Gerçekten de şunu görmek mümkün yani. Hem Ebu Beyde'nin, Hamas'ın sözcüsünün yaptığı açıklamalar hem de yayınlanan şu propaganda videolarında İsrail ordusunun çok ağır kayıplar verdiğini görebiliyoruz. İşte bu Yasin isimli antitank silahlarıyla zırhlı araçlar vuruluyor. İsrail askerleri hedef alınıyor. EYP'lerle saldırılar düzenleniyor. Ve bu görüntülerde, videolarda da İsrail ordusunun ciddi kayıplar verdiği anlaşılıyor. Ama İsrail'in kendi resmi söylemleri ve açıklamaları görüntülerle uyuşmuyor. Dolayısıyla burada bir gap vardı. Haaretz ise görece sol tendansı, muhalif bir gazete olarak bir çalışma yaptı ve bunu yayınladı. İsrail açısından tabii şu soru var. Bu kayıplar ne kadar sürdürülebilir? Bu şekilde devam edebilir mi? Daha ne kadar devam edebilir? Yani kuzeyi tamamen ele geçirmesi için daha İsrail önünde çok uzun bir dönem olduğu anlaşılıyor. Bunu sürdürebilirler mi? İç siyasetteki bu eleştirileri Netanyahu hükümeti malum çok kırılgan. Karşılayabilir mi? Bunlar soru işaretleri. İkincisi ise sivillerin durumu ne olacak? Yani şu anda neredeyse 20 bine yaklaştı. Gazze'lilerin hayatını kaybedenler sayısı, bunların maalesef büyük çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşuyor ve İsrail doğrudan, teammüden sivilleri öldürüyor. Görüntü itibariyle amaçları Gazze'yi artık yaşanılmaz kılmak. Bugün de uluslararası medyaya yansıyan görüntüler vardı. İşte Birleşmiş Milletler'in desteğiyle yapılmış birçok okul patlatıldı ve yok edildi. Geride bir şey bırakmak istemiyor İsrail. Şimdi güneye sıkışmış 2 küsur milyon insan işgalle karşı karşıya. Burada İsrail yoğunlaştırırsa, işgalini derinleştirirse artık insanlar ister istemez Sina çölüne doğru tehcir olmak durumunda kalacaklar. İsrail de zaten geriye muhtemelen bir ateşkes anlaşmasıyla Gazze'den çekilse bile geriye bir enkaz bırakmak, yaşanılabilir bir alan bırakmak istemiyor. Tüm altyapı ve üst yapı yok ederek Gazze'yi yaşanmaz kılacak bir formül arayışında. Geçici süreçte Sina'ya Filistinlerin gitmesi gibi opsiyonlar konuşuluyor. Dolayısıyla yani Hamas'ı yok etmeye yönelik kendi iddialarıyla başlattıkları bu askeri işgal girişiminin Hamas'a evet zarar veriyorlar muhakkak ama Hamas'ı yok edemeyeceklerini biliyorlar. Bunun yerine Gazze'yi yok ederek kendi adlarına bunu bir fırsata dönüştürmek çabasındalar diye düşünüyorum açıkçası Kutlan.
Hocam şimdi böyle sahadaki askeri gelişmeyi değerlendiniz. Ben böyle araya ufak bir şey sokmak istiyorum. Şimdi baktığımızda hocam Türkiye'de ve dünyada aslında boykot meselesi ciddi manada evet. Tartışılıyordu. En son Starbucks'ın değerlemesine yaklaşık 12 milyar dolara yakın bir değerleme kaybı olduğu görüldü. Şimdi ben bakıyorum Puma İsrail milli takımının ana sponsorluğundan geri çekiliyor. İşte Zara'nın yayınladığı son şeyi görmüşsünüzdür belki.
Reklam lansmanı kaldırdılar.
Lansmanında kaldırdılar ve çok büyük tepki çekti. Batı'daki birçok Zara şubesi cam duvarların üzerine işte Free Özgür Filistin
yazıldı.
Vesaire yazıldı. Şimdi hocam ben Batı'daki kamuoyunu böyle hem savaşın gidişatına hem de Batı kamuoyunu ve markaların bu süreçteki irrasyonelitesine de baktığım zaman özellikle yine mesela Elon Musk'ın İsrail'den döndükten sonra katıldığı bir programda Disney'i hedef alması, ondan sonra insanların kitlelerce Disney aboneliklerini iptal etmesi ve Türkiye'de de biliyorsunuz yine bir Disney krizi yaşanmıştı Mustafa Doğru. Kemal Atatürk'ün filmi üzerinden. Aslında şimdi baktığımız zaman hocam gözümüzde çok büyüttüğümüz firmaların aslında ne kadar kırılgan olduklarını Kesinlikle. Görebiliyoruz. Ve insanların tepkisine karşılık ya evet biz bu kadarız ama mesela geri çekilenler, işte yaptıklarından sonra geri dönenler.
Ya da Filistin'e
görüyoruz.
Yardım açıklamak zorunda kalanlar evet, vesaire. Filistin'e. Ya kesinlikle bu üzerinde durulması gereken bir şey ve İslam devletleri doğrudan iktidarlar bağlamında İsrail'e karşı çok bir şey yapamasalardı İslam ümmeti, halkı hatta tüm vicdanlı insanlar dünyadaki bir araya gelince çok büyük bir güç anlamına geliyorlar. Çünkü bunlar bir defa tüketici ve pazar bunlar. Yani siz küresel büyük şirketlerden bahsediyorsun. Bunlar mal satamadıkları takdirde direkt olarak para kaybedecek ve iflas edecek organizmalar, yapılar. Şimdi elbette Yahudi kökenliler...
Ben bu hususa neden dikkat çekmeye çalışıyorum? Yani Türkiye'de bu iş çok itibarsızlaştırılmaya çalışıldı. İşte efendim ben bir tane kahve içmesem ne olur, şöyle mi olur,
öyle
böyle
değil
mi
işte,
olur?
Bunun sonuçlarını yani görmeye başladık kesinlikle. Yani
bunun ciddi sonuçları var.
Yani bu itibarsızlaştırma çabası da aslında diğer tarafa hizmet eden onların propagandası. Çünkü itibarsızlaştırarak bunu başarısız kılmaya çalışıyorlar. Bir de onların karşı hamlesi olarak görmek lazım. Yani bu meseleyi itibarsızlaştırmaya çalışanlar kesinlikle iyi niyetli değiller. Bunlar başka bir ajandayla gündeme hizmet eden insanlar. Bir defa bunun altını çizmek gerekiyor. İkincisi... Dediğim gibi milyarlarca insandan bahsediyoruz. Küresel bir vicdan hareketi var. Sadece Müslümanlardan da oluşmuyor bu. Batı dünyasında da az önce ifade ettiğim büyük bir halk hareketliği var. Özellikle genç nesiller daha fazla İsrail'e karşı öfke duyuyor. Ve İsrail'le ilişkili her şeye boykot etme çabasındalar. Ve bunlar senin de ifade ettiğin gibi işte Starbucks'ın hisse değerlerinden düşmesinden bazı şirketlerin pozisyon ve hareket tarzını değiştirmesine kadar... sonuç verdiğini görüyoruz. Ki daha çok başlangıç aşamasında yani bu bilinç, kolektif bir bilinç tamamen tahkim olursa insanlar çok güçlü olduklarını görecekler. Yani Türkiye bile tek başına 82 milyonluk bir pazar milyarlarca dolar ithalat yapıyorsun veya Türkiye'de menşeli şirketler milyarlarca dolar para kazanıyor. İnsanlar bir anda tüketim alışkanlıklarını değiştirip bir hareket tarzı olarak boykota gittikleri zaman da siz karşı tarafa çok büyük zarar verebiliyorsunuz. Elbette şunu görmek mümkün yani İsrail menşeli şirketler, Yahudilerin sahibi olduğu küresel finanstan tut da medya ve büyük şirketler bunlar bedel ödemeyi göze alıyorlar bazen. Yani İsrail'in yanında yer almak onlar için bir maliyet üretse bile İsrail'i desteklemeye devam ediyorlar. Ama bazıları ise bedel ödemek istemiyor ve pozisyonunu revize edebiliyor, değiştirebiliyor. Ve bir noktada siz tüketiciler olarak kolektif bir şekilde hareket ettiğinizde büyük bir güç haline geliyorsunuz ve eninde sonunda gidişatı etki edebilecek kapasiteye ulaşabiliyorsunuz. Bu açıdan boykot gerçekten çok değerli, çok anlamlı ve küresel vicdanı hem de insanın birey olarak kendini tatmin edebilmesi ve vicdani kanaatini ortaya koyması açısından da çok değerli diye ben
düşünüyorum. Vallahi hocam ben eskiden şimdi kendim gittiğim zaman market raflarına baktığım zaman ki benle şimdiki ben arasında çok ciddi fark var. Yani
değil mi? Hepimiz biraz birey olarak bilinç oluşturuyoruz.
Yani bir birey olarak insan en azından ya öğlen ben bir çocuk cesedi gördüm mesela, naaş gördüm veya bir
Ben
o insana karşı hani bir şeyde bulunmayayım diye böyle bir bende bir bilinç oluşuyor. Yani ister istemez mesela her gün işte markette bir yere giriyoruz. Hani bakıyorum birçok şeyimi yerli ürünle değiştirmeye çalışıyorum. Zaten hani bu açıklanan listeler hani zaten tüketimi zaten azaltmaya çalıştığımız bir ama aynı zamanda mesela işte dün düzenlersem tamamen bir küresel grev vardı. Mesela Ürdün'de
birçok... Lübnan, Ürdün gibi ülkelerde çok etkiliydi Arap dünyasında.
Yani zaten gerçekten ben şeyi de görüyorum hocam. Böyle domino etkisi gibi. Önce birisi hedeflendi, ardından biri hedefleniyor gibi. Ama Türkiye'de bu iş yine böyle bir itibarsızlaştırılma ve sulandırılma hareketine de dönüyor işte. Şöyle oldu, böyle oldu gibi ama. Ve bence bu burada medyaya da iş düşüyor. Yani çok üzerinde durmuyoruz meselenin. Halbuki çok daha vurucu bir kaynak.
Türkiye'de tabii medyanın sahipliği ve burada karşılıklı çıkar ilişkileri, o şirketlerle angajman ve reklam ilişkisi gibi bazı sınırlayıcı etkenler var. Ama şu önemli, yani Türkiye'de de ciddi bir boykot bilinci oluştu. İnsanlar gerçekten kitlesel olarak boykota katılmaya başladılar. Sen dediğin gibi bu işi sulandırmaya çalışan veya o şirketlere, o ideolojiye, o dünya görüşüne hizmet etmek amacıyla bu işi sulandırmaya çalışanlar var. Onlar da aslında bunun ciddi bir tehlike olduğunu farkındalar ve tam da bu yüzden bu meseleyi sulandırmaya çalışıyorlar. Tabii Türkiye'deki bu toplumsal kutuplaşma ve bazı marjinal kesimlerin İslamofobik eğilimleriyle birlikte adeta İsrail'in bu mezalimine, katliamlarına, soykırım girişimine destek verdiklerini daha iyi görüyoruz. Bunlar tabii anlamlı sayıda insanlar değiller. Ama bazen sesleri çıkabiliyor. Sosyal medyayı kendi ajandalar için kullanabiliyorlar. Buna da dikkat etmek lazım. Onlar bir nevi bu İslamofobik değerleri bağlamında Müslümanlarla ilişkili her şeyde karşı tarafı desteklemek noktasında pozisyon alıyorlar. Evet. Yani İsrail'in 80 yıldır işgalini görmezden gelen unsurlar Hamas'ın yaptığı saldırılara takılıyor. Onlar üzerinden bir meşruiyet oluşturma çabasına giriyor. Veya işte Gazze'de şu anda bu kadar insan alenen katledilirken hala İsrail deme cüretini gösteriyorlar ama onlar da toplumun tarafından iyice marjinalleştirmiş durumdalar. Sesleri dikkat edersen eskisi kadar artık çıkmıyor. Halk nezdinde itibarlarında büyük ölçekte kaybetmiş unsurlara dönüşmüş durumdalar.
Evet, hatta hocam bir de işin diğer tarafı da insanlar, Filistin'deki insanların bu dirayet, sabır ve cesaretlerine karşı bir onlara karşı bir hayranlık duygusuna girdiler ve aynı zamanda bu hayranlık duygusu insanların İslam'ı araştırmaları. Mesela Batı'dan çok video görüyorum.
Evet, evet.
Müslüman olduğunu söyleyen, işte Allah Kur'an'da işte aslında kadınlara böyle değer veriyor, şöyle yapıyor falan gibi bir furya var.
O hatta samimiyeti anlamaya çalışıyorlar
ve etkileniyorlar. Hatta bir yerde hocam biliyorsunuz Usama Bin Laden'in mektubu.
Tabii TikTok'ta bayağı bir gündem oldu. Olmuş.
Bayağı Amerikan kamuoyu bunu konuşmaya başladı.
11 Eylül'ün arkasındaki gerçekler diye. Evet. İlginç tabii şeyler oluyor. Şimdi burada kutlanan en önemli şeylerden bir tanesi şu. Bilgiye erişim kaynaklarının çeşitlenmesi ve belli güç odaklarının tek elinden çıkması gerçekten çok belirleyici. Yani eskiden insanlar konvansiyonel medyadan başka bilgiye erişemezdi, değil mi? Senin izleyeceğin televizyon kanalları ve gazeteler, başka evet, en fazla kitap okuyabilirdin. Başka türlü bir bilgiye erişme imkanı sahip değildin. Ama şimdi sosyal medya denen bir şey var ve insanlar doğrudan kendisi bir YouTube kanalı kurarak bir kişi, bir aktivist, yüz binlerce, milyonlarca insanı etkileyebiliyor. Onlara kendi olmadı, durduğu noktayı yani sağlayabiliyor. Veya küresel güç çeşitliliği var. Yani artık eskisi gibi bir sadece Batı hegemonyasından bahsetmiyoruz. Burada çok kutuplu bir dünyaya doğru gidişat var. İşte Çin, Rusya, Türkiye, Hindistan birçok farklı güç odağı söz konusu ve onların oluşturduğu alternatif medya da var. Yani Türkiye'nin bile şu anda çok güçlü bir artık eskiye nazaran medyası var. Türk Devleti, Cumhurbaşkanlığı'nın ilgili kurumları, destekliyor. İşte Anadolu Ajansı büyük işler yapıyor. TRT çok önemli. Diğer özel sektör eskiye nazaran daha güçlü şekilde yayınlar yapabiliyor. Bunun ötesinde tabii işte TikTok gibi, Twitter'da Elon Musk'ın kendi ağırlığını koyması, farklı bir renk oluşturması. Bunlar önemli. Bunlar özellikle genç tüketicileri. Yani bilgiye erişimde alternatif kaynakları daha çok kullanılan genç nesiller etkiledi. Dikkat edersen şu anda küresel manada gençler dünyanın hemen her yerinde İsrail'e büyük bir öfke duyuyor. Çünkü gerçekleri görüyorlar. Muazzam bir haksızlık olduğunu farkındalar. Her gün katliam yapıldığını görüyorlar. İsrail'in bu propagandasının ne kadar gerçeklikten uzak olduğunu farkındalar. Bir dezenformasyon içerdiğini farkındalar. Ve bu da onların öfkesini artırıyor. Hem kendi iktidarlarına daha fazla baskı yapmaya başlıyorlar. Hem de küresel vicdanı harekete geçiriyorlar. Bireysel olarak da işte boykot gibi meselelere daha yatkınlar. Dolayısıyla bunların her biri bir araya geldiğinde önemli bir sonuç oluşturuyor. Bu bağlamda şu analizi belki yapabiliriz. İsrail şu anda Filistinleri öldürüyor. Belki Gazze'yi işgal ediyor. Ama bunun sonuçları İsrail için çok ağır olacak. Yani bu işin kesinlikle kaybedeni ne olursa olsun sonucunda Hamas'ı tamamen yok etse dahi İsrail olacak. Çünkü tüm küresel nefreti kendi üstünde topladı. Bu kadar büyük katliamlar yapması, ablukaya devam ettirmesi, çocukları, bebekleri, hastaneleri hedef alması herkes artık görüyor. Bunun farkında. Ve bununla eninde sonunda İsrail yüzleşecek. Bundan kaçamayacak diye düşünüyorum.
Hocam gerçekten yani bu dünya kamuoyunun gittiği yerde evet sizin söylediklerinize katılıyorum ama yani iyimserlik konusunda bilmiyorum ya. Mesela şimdi ben şeyi de bakıyorum bazen operasyon hesapları, operasyon şeyler özellikle sosyal medyada çok yaygın. Biliyorsunuz bu özellikle bizim Türkiye'de sığınmacılar üzerinden yaratılan evet. Bir dezenformasyon meselesi vardı. Yani mesela belli bazı hesapların adminleri vesaire alınınca ortalık tamamen yetişti. Yani şu anda doğru. Aylardır mesela hiç...
Tabii seçim öncesiyle şimdi arasında dağlar kadar fark var.
Yani şimdi mesela o zaman bakıyorduk yani ülke neredeyse yıkılıyordu. Şimdi baktığımız zaman ortada hiçbir şey yok. Hani bunların sahiciliği konusunda bir kafamda soru işareti oldu. İnsanların bir anda kitlesel yönlendirmeleri açık olması. Tabii İsrail'in yaptığı mezalime karşı batıdaki kamuoyunun işte insanların Filistin'le birlikte dayanışma içerisinde olmasını çok değerli buluyorum ama ya bazen de böyle hani herhalde bu belirsizlik çağı gibi bir tanımlamalar falan evet. Var ya bu iletişim ve medya ayağında da sanki öyle bir şey var. Yani bir yandan umutlanıyoruz. İletişim kaynakları çok açıldı. Bir yandan
tersine dönebiliyor tekrar.
Demokratikleşti. İşte medyanın demokratikleşmesi diyoruz. Sosyal medya kullanımı işte. Şimdi eskiden televizyona çıkınca ünlü olabiliyordun. Şimdi artık kendi platformunda işte bu radyo programını podcast yapıp dahi ünlü olabiliyorsun. Veya işte YouTube'a bir video yüklediğin zaman. Ama böyle lokal ünlülükler. Herkes takipçisi kadar ünlü oluyor veya etkileşime girdiği kadar. O yüzden bunlar biraz benim kafamda soru işareti uyandırıyor. Ama hocam şöyle hatta şu da siz şimdi söylerken hani İsrail bu işin kaybeden oldu. Evet yani biraz Suriye'ye benzeştiriyorum. Hani Beşar Esed rejiminin de Suriye halkına yönelik kimyasal silahtan tutun evet. Her türlü silahı üzerinde denedi. Özellikle hem Rusya ve hem İran desteğiyle. Yani o dönemden bugüne baktığımız zaman işte 2011-2023 12 yıl geçti. Baktığımda hani tüm dünyada Beşar Esed'e karşı gerçekten çok büyük bir nefret var. Özellikle özgür dünyada bunu anlayabilenler. Ama hala mesela Beşar Esed sevdalısı insanlara çıkabiliyor. Gerçekten o tamamen karşısındaki kitleye muhalif olmakla alakalı. Onlara karşı bir nefret duymakla alakalı zannediyorum. Yani insanlar hep iki seçenek arasında.
Ya bu kutuplaşmayla ilgili bir şey işte. Yani evet. Öyle bir kutuplaşma söz konusu oluyor ki. Dolayısıyla senin tarafındaysa bir pozisyon. Onun yaptığı o insan hakları ihlallerini, katliamları bile görmezden gelmeye ve onu evet. Körü körüne savunmaya başlayabiliyorsun. Bu keskin inançlılık maalesef tabii tüm dünya açısından bir sorun. Avrupa'da da dikkat edersen yine Batı dünyasında da bu kutuplaşma toplumlar arasında, toplumun kendi içerisinde çok ciddi artmaya başladı. Eskiden orada çok kültürlülük, işte daha demokratik değerler, evet, liberal evet. Değerler varken şimdi doğrudan toplumsal pozisyonlar Amerika ve Avrupa devletlerinde birbirlerini çok sert şekilde hedef alıyor. İşte Amerika'da görüyorsun demokratlarla cumhuriyetçiler birbirlerini vatan haini ve düşman olarak kodlamaya başladılar. Trump'a yönelik büyük bir öfke var. Bir yanda Trump sevdalıları söz konusu. Biden için aynı şekilde geçerli. Avrupa'da artık aşırı sağ veya marjinal sol yükseliyor. İşte Hollanda'da Wilders gibi bir isim neredeyse iktidara koşacak. Diğer ülkelerde benzer görüntüler var. Almanya'da aşırı sağın yükselişine tanıklık ediyoruz vesaire. Dolayısıyla bu durum daha da tahkim olabilir. Hani dünyanın geleceğine ilişkin çok iyimser bir görüntü yok elbette. Ben de sana katılıyorum. Ama umutlandıracak şeyler de var. Şunlardan bir tanesi genç nesillerin israfilizm meselesini sosyal medyadan daha iyi algılayıp bilgiye, doğru bilgiye erişip ardından da vicdanları üzerinden karar verebilmeleri. Dolayısıyla bu da umutlu olmamız gerektiren bir unsur. Hepsini tabii birlikte değerlendirmek gerekir diye düşünüyorum.
Yani hocam gerçekten bu mesele aslında çok üzerine düşünülen. Özellikle Avrupa'da mesela şimdi bir Avrupa medeniyeti dediğimiz bir kavram vardı. Avrupa Birliği işte dünyada hiç eşi benzeri görülmemiş bir şey. İnsanlar ortak olarak. Evet. Yani şimdi ama baktığımız zaman Avrupa Birliği'nde işte bu Brexit sürecinden sonra Avrupa'daki bazı ülkelerin giderek işte aşırı sağa kaydığını görüyoruz. İşte İtalya'da zaten yine aşırı sağ iktidar var. İşte Fransa zaten aşırı sağ iktidarın kapısından döndü diyebiliriz. Neredeyse tam anlamıyla.
Ya artık olacak. Orada değerler bazında birbirine tutunan bir Avrupa yok. Sadece çıkarlar bazında tutunmaya çalışıyorlar ve bu da çok kırılgan. Bazı ülkeler kendilerine ait farklı çıkarlara sahipler ve bunlar hızlıca hareket edebiliyor ve ben açıkçası Avrupa'nın geleceği açısından çok skeptikim, yani karamsarım. Avrupa Birliği'nin artık sonuna doğru yaklaştığını düşünüyorum.
Yani özellikle mesela 5-10 hocam Afrika yani
çok büyük meydan okumalarla karşı karşıya kalacak Avrupa Birliği.
Mesela birçok ülkede Fransa'ya yönelik bir öfke var. Yani doğru. Fransa'nın ülkeden çıkarılmasını
istiyor. Diğer ülkeler bunu yüklenmek istemiyor. Şimdi Almanya mesela niye Fransa'ya duyulan öfkeyi ile yüzleşsin? Yani. O birbirlerine karşı manevra yapıyorlar. Tabii Avrupa'nın geçmişi de çok karanlık. Lan biliyorsun yani çok büyük suçlar işlediler. Evet. Ülkeleri işgal ettiler, kolonyalleştirdiler, köleleştirdiler, milyonlarca insanı katlettiler. Sonra Avrupa 2. Dünya Savaşı'nda birbirlerini katlettiler, milyonlarca insanı öldürdüler. Ardından yeniden bir dünya inşa ettiler ve bunları artık savaşmayacağız. Demokratik peace teorisi, demokratik barış teorisi üzerinden, değerler üzerinden bir şey inşa etmeye çalıştılar. Ama bu da 30-40 yıl yani yürüdü ardından... sona doğru yaklaşıyor diye düşünüyorum.
Özellikle Filistin-İsrail meselesinde bu Avrupa medeniyetinin tamamen değerler üzerinden siyasetinin de ne kadar boş olduğunu görmüş olduk. Aslında biz bunu Suriye'de
tabii bu ötekine karşı değil yani. Zaten. Bak şu yanılgıya hiçbir zaman düşmemek lazım. Batı'nın ürettiği değerler sadece kendileri için ve kendi halkları için. Öteki için aynı şekilde zaten düşünmüyor ve hiçbir zaman da bunu uygulamadılar. Yani kendileri için hak gördükleri demokratik değerler, liberal değerleri asla kendisinin dışında olarak tanıdıkları ötekiler için hak görmediler. Ya onları sömürmeye devam ettiler. Onları işte diktatörlerle anlaşarak yönetmeyi tercih ettiler veya işte sen de dediğin gibi İsrail-Filistin meselesinde İsrail işgali tamamen Batı sponsorluğunda desteğiyle yapılmıştır. Bugüne kadar gelen 80 yıllık bir işgalden bahsediyoruz. İsrail her zaman tek taraflı desteklenmiştir. Filistinlerin hakları gasp edilirken Batı bunun en büyük koruyucusu, himaye edeni olmuştur. Zaman zaman ülkeler değişti. Daha önce İngiltere'ydi. Fransa İsrail'e nükleer silah geliştirmesini yardım etti. Ardından ise Amerika Birleşik Devletleri doğrudan bu himayeyi sağlıyor. Ama dünya değişiyor işte. Batı'nın hegemonik güç geriliyor. Çok kutupluluk var. Dolayısıyla İsrail de eskisi kadar yeni dünya düzeninde pervasız olamayacak. O noktaya doğru gidiyoruz ama daha tabii belli bir süreye ihtiyacı var dünyanın.
Hocam özellikle Ukrayna Savaşı'nda bile yani kendi dünyalarından görmeye yakın oldukları aslında. Rusya'dan bir tabii, anlamda tabii, ayırdıkları tabii. Ukrayna'ya bile yani destek verme konusunda şeydiler yani çok işte. Yani mesela bize silah lazım. İşte biz seni de battaniye gönderelim seviyesindeydi. Yani bunu karikatürize ediyorum ama seviye biraz öyleydi. Açıkçası bence Batı'nın da önemli bir sınavı. Zaten Doğu durduğu yerde duruyor aslında. Çok büyük pozisyonlarda değişiklik yok. Özellikle İsrail-Filistin meselesine doğru ama Batı'nın işte değerler siyasetinin günden güne eridiğini görüyoruz. Evet. Hocam teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim. Güzel bir yayın oldu. Haftaya görüşmek üzere diyorum.
Haftaya yine aynı gün ve aynı saatte diyoruz. Görüşmek üzere. Küreselliğiniz biter.
Küresel analiz.